Ayrım 29, Aslanlar Vadisi, Ken Follett, sayfa 324. Jean-Pierre ile Anatoli köye yürüdüler. Evler arasındaki daracık toprak patikadan çıkarlarken biri Anatoli'ye Rusça seslendi. Durup baktılar, kimi beyaz entarili Nur İslamlılar, kimi de Rus askerleri olmak üzere 10-12 kişi bir verandada toplanmışlar, yerdeki bir şeye bakıyorlardı. Kalabalık Anatoli ile Jean-Pierre'in geçmesi için aralandı. Yerdeki şey bir cesetti. Köylüler cesedi göstererek telaşlı telaşlı bir şeyler söylüyorlardı. Adamın boğazı kesilmişti. Kanın kuruluğuna bakılırsa bir gün önce öldürülmüş olmalıydı. ''Kılavuz Muhammed bu mu?'' ''Hayır'' dedi Anatoli. Askerlerden birine bir şey sordu. ''Bu eski kılavuz, ortadan yok olan kılavuz.'' Jean-Pierre köylülere Dari dilinde seslendi. Ne oluyor burada? Bir sessizlikten sonra sağ gözünde perde olan yaşlı bir adam aynı dilde öldürülmüş dedi suçlarcasına. Jean-Pierre'in soruları üzerine hikaye yavaş yavaş ortaya çıkıyordu. Ölü adam Ruslar tarafından Linar Vadisi'nden kılavuz olarak alınmış bir köylüydü. Bir çoban köpeği bulmuştu aceleyle çalıların ardına tıkılmış cesedini. Adamın ailesi cinayeti Rusların işlediğini sanıyorlardı ve bunun nedenini öğrenmek için ceset buraya getirmişlerdi. ''Senin adamlarının öldürdüğünü sandıkları için çok öfkeliler.'' dedi Jean-Pierre Anatoli'ye. ''Öfkeli mi? Savaş olduğunu bilmiyorlar mı bunlar? Her gün bir sürü insan ölüyor, savaş bu demek zaten.'' ''Burada pek savaş falan gördükleri yok bunların, sen mi öldürdün onu?'' ''Şimdi öğrenirim.'' Anatoli askerlerle konuştu. Hepsi yüksek seslerle yanıtlar verdiler. ''Biz öldürmemişiz.'' dedi Anatoli. ''Kim öldürdü öyleyse? Yerel halk bizimle işbirliği yaptığı için öldürmüş olabilir mi?'' ''Hayır.'' dedi Anatoli. ''İşbirlikçilerden nefret ediyor olsalardı biri öldürüldü diye bu yaygarayı koparmazlardı. Onlara masum olduğumuzu söyle, yatıştır onları.'' Jean-Pierre tek gözlü adama ''Bu adamı yabancılar öldürmemişler.'' dedi. ''Onlar da kılavuzlarını kimin öldürdüğünü öğrenmek istiyorlar.'' Tek gözlü adam bunu kendi dillerine çevirince köylülerde bir şaşkınlık belirdi. Anatoli düşünceliydi. ''Belki de ortadan kaybolan Muhammed bu adamın işini elinden almak için öldürmüştür.'' ''Çok para mı ödüyorsunuz?'' diye sordu Jean-Pierre. ''Sanmam.'' Anatoli çavuşla konuştu. Günde 500 Afgani veriyormuşuz. Bir Afgan için iyi bir ücret ama bunun için adam öldürmeye değmez. Ancak Nuristan'da insana ayağındaki ayakkabıları almak için bile öldürdüklerini söylerler. Sor bakalım Muhammed'in nerede olduğunu biliyorlar mıymış? Jean-Pierre'in sorusu üzerine köylüler arasında bir tartışma başladı. Çoğu başlarını salladılar. İçlerinden biri sesini ısrarla yükselterek eliyle kuzeyi gösterdi. Tek gözlü adam bu sabah erkenden köyü terk etmiş dedi. Abdül onun kuzeye gittiğini görmüş. Ceset buraya getirilmeden önce mi yoksa sonra mı gitmiş? Getirilmeden önce. Jean-Pierre durumu Anatoli'ye anlattı. Öyleyse neden gitti acaba? Bir suçu varmış gibi davranıyor. Bu sabah seninle konuştuktan hemen sonra gitmiş olmalı. Sanki ben geldim diye gitmiş gibi. Anatoli düşünceli düşünceli salladı başını. Bizim bilmediğimiz bir şeyi bildiği anlaşılıyor. Onun ardından gidelim. Belki biraz zaman kaybederiz ama buna değer. Sen onunla ne zaman konuştun? Anatoli saatine baktı. Bir saat oldu. Öyleyse fazla uzaklaşmış olamaz. Doğru. Anatoli dönüp bir dizi emir yağdırdı. Askerler birden canlanmışlardı. İkisi tek gözlü adamı yakalayıp tarlaya doğru götürdüler. Biri helikopterlere koştu. Anatoli Jean-Pierre'in koluna girip askerlerin ardından sürükledi. ''Çevirmen gerekirse diye tek gözlüyü de alacağız.'' dedi. Tarlaya vardıklarında iki helikopterin pervaneleri dönmeye başlamıştı bile. Anatoli ile Jean-Pierre birine bindiler. Tek gözlü içerideydi. Hem korkudan hem heyecandan titriyordu. Artık hayatının sonuna kadar bunu anlatır durur diye düşündü Jean-Pierre. Birkaç dakika sonra havalandılar. Jean-Pierre ile Anatoli açık kapının yanından aşağıya bakıyorlardı. Köyden tepeye doğru çıkan bir patika ağaçlar arasında gözden kayboluyordu. Anatoli telsizle bir şeyler söyledikten sonra Jean-Pierre'e döndü. Ağaçlığa birkaç asker gönderdim. Jean-Pierre adam çok daha uzaklardadır diye düşündü. Ama Anatoli her zaman olduğu gibi tedbirli davranıyordu yine. Bir mil kadar nehre paralel uçtuktan sonra Linar'ın ağzına vardılar. Muhammed vadi boyunca devam edip Nuristan'ın içlerine mi girmişti yoksa doğuya dönüp Linar vadisinde miydi? Oradan da Beş Aslan'a gidebilirdi. Jean-Pierre tek gözlü adama Muhammed nereliydi diye sordu. Bilmiyorum ama tacikti. Jean-Pierre bu takdirli adamın Nuristanlı'dan çok Linar vadisinden olabileceğini anlattı. Anatoli pilota helikopteri Linar'a çevirmesini söyledi. İşte bu da Alice ile Jane'in neden helikopterle izlenemeyeceklerini gösteriyor diye düşündü Jean-Pierre. Muhammed kendilerinden yalnızca bir saat önce yola çıkmıştı ve daha şimdiden izini kaybettirmiş olabilirdi. Kaçaklar bir günlük uzaklıktayken seçecekleri pek çok yol, saklanacakları pek çok yer vardı. Linar Vadisi'nden bir yol varsa da bu havadan görünmüyordu. Pilot yalnızca nehri izliyordu. Çevre tepeler çıplaktı ama henüz karla kaplı değildi. Kaçak buralardaysa saklanacak yer bulamayacaktı. Birkaç dakika sonra gördüler adamı. Boz renkli toprak üzerinde beyaz entari ve sarık açıkça görülüyordu. Adam Afganlıların o hızlı adımlarıyla tepeye tırmanmaktaydı. Sırtına bir çanta atmıştı. Helikopter gürültüsünü duyunca dönüp baktı sonra yoluna devam etti. O mu diye sordu Jean-Pierre. Sanırım şimdi öğreniriz. Anatoli pilotun kulaklığını alıp öteki helikoptere bir şeyler söyledi. Helikopter öne geçti, yerdeki adamın üzerinden uçup 300 metre ilerisine kondu. Adam umursamazca yürüyordu helikoptere doğru. ''Biz neden inmiyoruz?'' diye sordu Jean-Pierre. ''Tedbirli olmak gerek.'' Öteki helikopterin açılan yan kapısından 6 asker atladı. Beyazlı adam çantasını omuzundan indirip askerlere doğru yürümeye devam etti. Askeri bir çantaya benziyordu bu. Jean-Pierre bir şeyler hatırlar gibi oldu ama daha ne hatırladığını düşünemeden Muhammed çantayı askerlere çevirdi. Jean-Pierre adamın ne yapacağını anlamış bağırmak üzere ağzını açmıştı. Bir rüyada bağırmak ya da su altında koşmaya çalışmak gibi bir şeydi bu. Olaylar çok ağır gelişiyordu ama kendisi de konuşmakta geç kalıyordu. Daha ağzını açamadan çantadan bir makineli tüfek namlusunun uzandığını gördü. Helikopterlerin gürültüsü altında silah sesi duyulmuyor, insan olup bitenin sessizlik içinde yer aldığı izlenimine kapılıyordu. Ruslardan biri karnını tutarak yüzüstü devrildi. Bir diğeri kollarını havaya atarak arkası üstü düştü. Üçüncüsünün yüzü kan ve etten bir top olmuştu bir anda. Dördüncüsü tetiği çekemeden öldü. Ancak diğer ikisi bir salva ateşine başlayıp kurşun yağdırmaya başladılar. Anatoli telsize boş yere niyet, niyet, niyet diye bağırıyordu. Muhammed havaya fırlayıp kanlı bir bohça halinde yere düştü. Anatoli hala öfkeyle sesleniyordu telsize. Helikopter hızla indi. Jean-Pierre heyecandan titrediğini fark etti. Savaş kendisinde kokain etkisi yaratmıştı. Gülmek, sevişmek, koşmak ya da dans etmek istiyordu sanki. Aklından ben insanları iyi etmek isterim düşüncesi geçti. Helikopter yere kondu. Anatoli kulaklığı çıkartarak ''Şimdi kılavuzun boğazının neden kesildiğini öğrenemeyeceğiz artık.'' dedi. Jean-Pierre de onun ardından yere atladı. Ölü Afgan'ın yattığı yere yürüdüler. Adamın ön tarafı paramparçaydı, yüzünün yarısı uçmuştu. ''O kılavuz bu.'' dedi Anatoli. ''Boyu ve rengi uyuyor. Çantayı da tanıdım.'' Eğilip makineli tüfeği aldı. ''Peki bu ne arıyordu üstünde?'' Çantadan bir kağıt düşmüştü. Jean-Pierre kağıdı aldı. Musa'nın polaroidle çekilmiş resmiydi bu. ''Tanrım, şimdi anladım.'' dedi. ''Ne oldu, neyi anladın?'' ''Beş Aslan Vadisi'nden bu adam, Mesud'un baş yardımcılarından biri. Bu da oğlu Musa'nın resmi, Jane çekmişti. Çantayı da tanıdım, Alice'in çantası bu.'' ''Ne çıkar bundan?'' Jean-Pierre'in beyni ağzından hızlı çalışıyordu. Muhammed kılavuzu yerine almak için öldürdü. Onun kim olduğunu bilemezdin. Nuristanlılar onun kendilerinden biri olmadığını biliyorlardı ama bunun önemi yoktu. Çünkü onun yerde birinin kimliğine girdiğini bilmiyorlardı. Bilselerdi senin çevirmenin o olduğu için bunu sana söyleyemezlerdi. Onu tanıyacak bir tek kişi vardı. Sen, dedi Anatoli, sen onu tanıyordun çünkü. Tehlikeyi bildiği için çok dikkat ediyordu. O yüzden bu sabah sana gece gelenin kim olduğunu sordu. Sen ona benim adımı söyledin. O da hemen ayrıldı gitti. Jean-Pierre kaşlarını çattı. Ortada yerine oturmamış bir şey vardı. Peki ama neden öyle açıktaydı? Ormana ya da mağaralardan birine saklanabilirdi. Onu bulmamız çok daha uzun sürerdi o zaman. Sanki kovalanmasını beklemiyormuş gibiydi. Neden beklesin ki? İlk kılavuz kaybolunca aramak için ardından adam göndermedik ki. Başka bir kılavuz bulduk, oldu bitti. Bu yere beklenmeyen şey öldürülen kılavuzun cesedinin bulunması ve bizim cinayetle suçlanmamız. Onun için kuşkulandık Muhammed'den. O durumda bile onu unutup yolumuza devam etmeyi düşündük. Talihi yokmuş, hepsi bu. Ne kadar tedbirli bir insanla karşı karşıya olduğunu bilmiyordu, dedi Jean-Pierre. Peki amacı neydi? Kılavuzun yerine geçmek için neden bu kadar zahmete girdi? Bizi yanlış yola çekmek için. Sanırım bize söylediklerinin hepsi de yalandı. Alice ile Jane'i dün Linar Vadisi'nin başında görmemişti. Güney'e Nuristan'a dönmediler. Mundol köylüleri dün bebekli bir yabancı çiftin güney'e doğru gittiklerini gördüklerini söylemediler. Muhammed bunu sormadı bile onlara. Kaçakların nerede olduklarını biliyordu o. Ve bizi tam aksi yöne getirdi. Jean-Pierre rahatlamıştı artık. Eski kılavuz araştırma kolu Linar köyünden çıktıktan hemen sonra kaybolmuştu değil mi? Evet, o zaman o ana kadar olan bilgilerin doğru olduğunu kabul edebiliriz. Alice ile Jane o köyden geçtiler. Muhammed ise sonra ortaya çıkıp bizi güneye yöneltti. Çünkü Alice ile Jane kuzeye gitmişlerdi. Anatoli başını salladı. Muhammed onlara bir gün kazandırdı. Bunun için de canından oldu. Buna değer miydi? Jean-Pierre Musa'nın resmine baktı. Kağıt serin rüzgarda titriyordu parmakları arasında. Biliyor musun? Sanırım Muhammed buna evet değerdi derdi. 19. Bölüm. Sabah erkenden yola çıkıp Ruslardan bir gün kazanabilmek için Gadval'ı hava daha karanlıkken terk etmişlerdi. Alice en yetenekli bir subayın bile askerlerini şafaktan önce harekete geçirmesinin ne kadar güç olduğunu bilirdi. Aşçı kahvaltı hazırlayacak, levazım çavuşu kamp bozacak, telsizci karargahla bağlantı kuracak, askerler kahvaltı edeceklerdi. Alice'in Rus birliğinin komutanına tek avantajı, Jane'in Şantal'ı emzirirken yükü atın sırtına atıp Halim'i uyandırmaktan başka bir işi olmamasıydı. Önlerinde 8-9 millik bir yokuş vardı Nuristan Vadisi'ne varmak için. Oradan da yan vadilerden birine kadar tırmanacaklardı. Nuristan'daki bölüm çok güç olmayacaktı. Yola benzer bir şey olduğu için karanlıkta bile fazla zahmet çekmeyeceklerdi. Jane yürüyebilseydi öğleden sonra küçük vadiye varıp karanlık basana kadar birkaç mil daha ilerlerlerdi. Nuristan Vadisi'nden bir kere çıktılar mı Ruslar hangi yan vadiye girdiklerini bilemeyeceklerinden izlenmeleri çok daha güç olurdu. Üzerinde Muhammed'in giysileri ve çitrali kasketi olan Halim önden yürüyor, ardından şantalı taşıyan Jane geliyor, Alice de en arkada yedeğinde Maggie'yi çekiyordu. Atın yükü eksilmişti artık. Muhammed çantayı alınca Alice patlayıcılarından çoğunu Gadval'de bırakmak zorunda kalmıştı. Yine de bir miktar dinamiti, birkaç metre fitili ve bir iki fünyeyi ceketinin geniş ceplerine sığdırabilmişti. Jane canlı ve neşeliydi. Dünkü dinlenme kadının gücünü yerine getirmişti. Alice onunla gurur duyuyor ama biraz düşününce onun güçlülüğü ile gurur duymasına bir neden bulamıyordu. Halim'in elinde yamaçlara garip gölgeler yayan mumlu bir fener vardı. Genç huzursuz görünüyordu. Dün ise neşeliydi. Bu serüvenden hoşnutmuş gibi davranmıştı. Ama bu sabah yüzü asıktı, konuşmuyordu. Alice erken yola çıkmanın buna neden olduğunu düşünüyordu. Yol sırtın kenarından döne döne gidiyor, kimi zaman ırmağın kıyısına kadar iniyor, kimi zaman da tepeye kadar çıkıyordu. Bir mil kadar yürüdükten sonra yol birden bitti. Sol tarafta yamaç, sağda ise ırmak vardı. Halim yolun fırtınadan çökmüş olduğunu söyledi. Devam etmek için havanın ağarmasını beklemeliydiler. Alice hiç vakit kaybetmek istemiyordu. Çizmelerini ve pantolonunu çıkartıp buz gibi suya girdi. Su en derin yerinde ancak beline kadar geliyordu. Karşı kıyıya kadar yürüdü, dönüp Maggie'yi geçirdi. Sonra gelip Jane ile Chantal'ı aldı. Halime arkadan geldi. Ancak utancından karanlıkta bile soyunamadığından ıslak pantolonla yürümek zorunda kalmıştı ki bu daha da aksilenmesine yol açtı. Karanlıkta bir köyden geçtiler, kendilerini ancak uzaktan ağlayan birkaç köpek karşıladı. Köyü arkalarında bıraktıktan bir süre sonra doğuda gökyüzü aydınlandı, Halim feneri söndürdü. Patikanın sular tarafından götürüldüğü ya da toprak kaymasından kapandığı yerlerde birkaç kere daha ırmağı aşmak zorunda kaldılar. Halim sonunda pes etmiş, bol pantolonunun paçalarını dizlerine kadar sıvamıştı. Nehri geçişlerinden birinde karşı yönden gelen bir yolcuyla karşılaştılar. Ufak tefek, iskelet gibi zayıf bir adam sudan geçerken kucağında iri kuyruklu bir koyun taşıyordu. Halim adamla Nuristan dilinde uzun uzun konuştu. Alice onların kollarını sallamalarından, dağ yollarından söz ettiklerini tahmin etti. Yolcudan ayrıldıktan sonra Halime, "Kimseye bizim nereye gittiğimizi söyleme," dedi. Halim Alice'in sözlerini anlamamış gibi davrandı. Jane aynı şeyi tekrarladı. Kendisi Dari dilini hem daha iyi konuşuyor hem de Afgan erkekleri gibi sözlerini vurgulayan hareketler yapıp başını sallıyordu. "Ruslar bütün yolcuları sorguya çekeceklerdir," dedi. Halim bu kere anlamış göründü, ancak ilk rastladıkları yolcuya karşı yine aynı şekilde davrandı. Üstelik bu seferki elinde eski bir Lee Enfield tüfeği taşıyan tehlikeli bakışlı bir gençti. Alice Halim'in konuşma arasında kanti var dediğini duyar gibi oldu. Burası gitmekte oldukları geçidin adıydı. Yolcu da biraz sonra sözcüğü tekrarladı. Alice kızmıştı. Halim hayatlarıyla oynuyordu ama olan olmuştu bir kere. "Tüfekli genç gözden kaybolunca sana kimseye nereye gittiğimizi söylemeyeceksin demiştim," dedi. Halim bu kere anlamamış numarası yapmadı. "Ona bir şey söylemedim," dedi. "Söyledin. Bundan sonra hiç kimseyle konuşmayacaksın." Halim karşılık vermedi. "Başka yolcularla konuşmayacaksın, anladın mı?" diye tekrarladı. "Evet," diye Halim istemeye istemeye yanıt verdi. Alice onu susturmanın çok önemli olduğunu biliyordu. Halim'in yol durumunu, konuşma nedenini anlıyordu. O yönden gelenler toprak kayması, çığ ya da su baskını gibi olayları bilebilirlerdi. O takdirde yol değiştirmek gerekli olacaktı. Alice ile Jane'in Ruslardan kaçtıkları gerçeğini kavramamıştı aslında. Ruslar her yolu araştırmak isteyeceklerinden çeşitli kaçış yollarının var olması kendilerinin lehineydi. Ancak Ruslar yolcuları sorguya çekerek bu yollardan bazılarına bakmaktan vazgeçeceklerdi. Bu yolla ne kadar az bilgi alırlarsa araştırmaları o kadar uzun ve güç olacak, Alice ile Jane'in kurtulma şansları o kadar artacaktı. Bir süre sonra boyalı, kızıl sakallı, beyaz cübbeli bir imama rastladılar. Halim ondan önceki iki yolcuyla olduğu gibi hemen konuşmaya başladı. Alice hiç duraksamadan Halim'in yanına gitti, kolunu arkaya büktüğü gibi sürükleyerek yürütmeye başladı. Halim biraz karşı koyduysa da canı acıdığı için direnmeyi bıraktı. "Bir şeyler söyledi," bağırarak. İmam ağzı açık bir halde kendilerini seyrediyordu. Alice arkasına bakınca Jane'in Maggie'yi dizginlerinden tutmuş getirdiğini gördü. 100 metre kadar gittikten sonra bıraktı Halim'i. "Ruslar beni bulurlarsa öldürürler. Onun için kimseyle konuşmamalısın," dedi. Halim bir şey söylemeden yüzünü astı. Bir süre yürüdükten sonra Jane, "Bunun acısını bizden çıkaracaktır sanırım," dedi. "Evet öyle, ama ne yapıp yapıp onu susturmam gerekiyordu. Onu idarenin daha iyi bir yolu da olmalı." Alice öfkesini güç tuttu. "Öyleyse sen ne güne duruyorsun ukala," diyecekti ama kavga etmenin zamanı değildi. Halim bir sonraki yolcuyu ancak selamlamakla yetinince, "Alice hiç olmazsa benim tekniğim daha etkili," diye düşündü. Öğle üzeri bir köyde mola verince Halim onları bir eve davet ettirtip çay ikram ettirdi. İki katlı evin alt katı depo olarak kullanılıyor olmalıydı. Alice 9. sınıf tarih derslerinden Ortaçağ İngiltere'sinde böyle evler olduğunu hatırlıyordu. Jane evin kadınına çocukların bağırsak kurtları için küçük bir şişe pembe sıvı verdi. Kadın da karşılığında tandır ekmeği ile çok lezzetli bir keçi peyniri verdi. Alice Jane'in yemekten sonra biraz dinlenmesini isterdi ama bu tehlikeyi göze alamazdı. Rusların ne kadar arkalarında olduklarını bilemiyordu. Jane yorgundu ama iyi görünüyordu. Ayrıca hemen yola çıkmanın yararlarından biri de Halim'in köylülerle konuşmasını önlemekti. Ancak yola çıktıklarında da gözünü kadından ayırmıyordu. Çok geçmeden de bebeği taşımanın daha yorucu olacağını düşünerek şantalı kendisi alıp atın dizginlerini onun eline verdi. Doğuya doğru açılan her vadiye geldiklerinde Halim durup dikkatle bakıyor, sonra başını sallayıp yola devam ediyordu. Jane sorduğunda şiddetle itiraz etmesine rağmen yoldan pek emin olmadığı anlaşılıyordu. Alice, Nuristan Vadisi'nden çıkmakta bu kadar acele ederken gencin böyle davranması çıldırtıcı bir şeydi. Ancak Halim yoldan emin değilse Rusların da kaçakların hangi yoldan gittiklerini bilmekte güçlük çekecekleri düşüncesiyle kendini avutuyordu. Halim'in yolu şaşırdığını düşünüyordu ki genç adam küçük bir derenin Nuristan Nehri'ne karıştığı yerde durup yollarının bu vadiden geçtiğini söyledi. Halim tanıdık toprakları terk etmek istemezmiş gibi durup dinlenmek istiyordu ama Alice yoluna devam etmesi için ısrar etti. Az sonra bir huş ağacı ormanına girdiklerinde arkalarındaki büyük vadi görünmez olmuştu. Önlerinde yalnızca aşmak zorunda oldukları göğün yarısını kaplayan karlı dağı görüyorlardı. Ruslardan kaçsak bile bunu nasıl tırmanırız diye düşünüyordu Alice. Jane bir iki kere sendeleyip bir küfür savurdu. Kadın ağzını açıp şikayet etmediyse de Alice bunu bir yorgunluk belirtisi olarak almıştı. Hava kararırken ormandan çıkmışlar, çıplak ve ıssız bir bölgeye girmişlerdi. Alice burada saklanacak bir yer bulamayacaklarını anlayınca yarım saat önce geçtikleri taş kulübeye dönmelerini önerdi. Jane ile Halim de kabul edince gerisin geri döndüler. 29. ayrımın sonu. Sayfa 336.